Masamdaki mikrofon. Hazırlayan ve sunan Melisa Aymutlu. Merhaba. Twitter'da Algodan Edebiyat isimli hesabımı açtığım 2012'de çevremde benim sevdiğim türdeki edebiyata ilgi duyan neredeyse kimse yoktu. Şanslıyım ki Twitter hesabım sayesinde zamanla sadece edebiyat konuşabildiğim insanlar tanıdım. Geçen 8 yıl beni dönüştürdü. Normalde onlarla baş başa konuşmaktan zevk aldığım konuları sizlerle paylaşmaya cüret ettiğim podcastime hoş geldiniz. Edebiyat sohbetlerimizle karşınızdayım. Hadi bakalım. İlk bölümü yayınlamak benim için bir cesaret işiydi. Hani aramızdan büyük bir kısmımızın karşılaştığı ama anlatmadığı, çaktırmamaya çalıştığı bazı şeyler vardır ya. Korkular bunlardan biridir. Ben de korkularımla mücadele içindeyken ilk bölümü kaydettim. Ve bu korkunun sesi hala duyulur durumda. Ama yine de devam ediyorum. Bundan dolayı da oldukça mutluyum. Siz de ilk bölümle ilgili veya birazdan kaydedeceğim bölümle ilgili yorum yapmak isterseniz sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Algodon, Twitter'dansa Algodon Edebiyat. İlk bölümden bu yana kişisel tarihimde birçok şey oldu. Koronadan dolayı evden bile çıkmamaya çalışırken bir küçük operasyon geçirdim. Ama şükür ki sonuçta iyi geldi ve ardından bir öyküm Can Yayınları'nın Trend'deki yabancı uygulamasında yayınlandı. Yazmaya ara vermiştim uzun zamandır. Böyle gelişmeler insana yazmaya devam etme gücü veriyor. Siz de okumak isterseniz 15 Haziran'da yayınlanan Trend'deki yabancı uygulamasının yolcu özel bölümünde sağ elinin işaret parmağını okuyabilirsiniz. İkinci bölümün konusu az bilinen bir öykü kitabı Eylül Yorgunu. Yazarı Güner Ener. Çoğunuzun adını belki de hiç duymadığı bir isim. Oysa zamanda resim ve edebiyat çevrelerince adı iyi biliniyor. 2020 insanı için tanıdık mı? Cevabınızı duyar gibiyim. Ressam olarak tanıyor musunuz? Kitap kapaklarını çizen ilk kadın desem? Arkadaşlar çok uzun zaman geçmedi üzerinden. 70'li yıllardan bahsediyorum. Ne çok yazar biliyoruz o dönemden. Ama olsun, üzülmeyin. Ben de 2017 yılının Haziran ayında okumuşum ilk kez. Okuduğunuz kitapları nasıl seçiyoruz? Nasıl seçiyorsunuz? Herkesin farklı yöntemleri vardır. Benimkiler kitapçıda rastgele dokunduklarım, gözümü kapatıp elimin ilk değdiği kitaplar, okuduğum metinlerde geçen kitaplar. Bunlar olabiliyor. Bir kısmı da okurluğuna güvendiğim arkadaşlarımın tavsiyesi olabiliyor. 2017'de Nazlı Karabıyıkoğlu ile bir buluşmamızda zamanında iyi metinler yazıp kaybolan yazarlardan bahsediyorduk. Ve bana bu kitaptan bahsetti. Kitabın da yazarın da ayrı ayrı güzel bir hikayesi var size anlatmak istediğim. Temel motivasyonumsa şu oldu. Böyle iyi metinler yazan birisi neden yazmaktan vazgeçer? İlk bölümde de benzer bir soru beni harekete geçirmişti. Burada ise zamanı bir 13 yıl kadar ileri sarıyoruz. İlk bölümde konuştuğumuz Ergüder'in kitabı ilk olarak 56'da yayınlanmıştı. Meslek olarak da nasıl Ergüder zamanın çoğunda gazetecilik yapıyor, Ener ise akademi mezunu bir ressam. Bir yazarın unutulması bakımından Selçuk Baran örneğini de verebiliriz. Gelecek bölümlerin birinde inşallah onu da konu etmeye niyetim var. Yine birçok başka isim var listelediğim. Bakalım her birine sıra gelecek mi? 1935'te Samsun'da doğan Güner Ener ilk öyküsünü Dost Dergisi'nde yayımlıyor 1960'ta. Kitaplaştırdığı öyküleri ise Eylül Yorgunu adı altında ilk olarak 69'da Yankı Yayınları'ndan yayınlanıyor. İçerisinde 59-65 yılları arası kaleme alınmış 10 öykü var. Genel olarak birey üzerinden toplum eleştirisi olarak özetleyebiliriz. Ama bu yorum az kalır. Çünkü yazar oldukça derinlikli birisi. Metinlerin ritmi duyulmakla birlikte yazarın yaşadığı toplumla olan dertlerini yüzeye başarıyla çıkardığı kurgular okuyoruz. İç diyaloglar, büyük harfli ve italik yazı, sıklıkla kullandığı şeyler, çevresindekilere uyum sağlayamayan bireyin yaşadığı acıyı hissederek yazıyor belki. Çok kısa birkaç cümle okuyorum. İçlerinde değildim, karşılarındaydım. Ne yana dönsem yalnızca oradaydılar. Arkam ve yanlarım boşluktu. Bir kara basan içindeydim sanki. Sizler nasıldınız? İyi misiniz öyküsünden de bu kısım. Kitabı Nazlı'dan duydum, alır almaz okudum ve hatırlayabildiğim kadarıyla toplamda 5-6 yazar arkadaşıma hediye ettim. Bazı arkadaşlarıma da tavsiye etmiştim. Ne olur okuyun, belki yeni baskısı yapılır diye. İşte illa oku bu kitabı diye başının etini yediğim arkadaşım Nilüfer'e bağlanıyorum. Kendisi Panama'da. Hoş geldin Nilüfer.
Hoş bulduk Melisa.
Günenler'in Eylül Yorgunu'nu ilk okuduğunda neler düşünmüştün, neler hissetmiştin? Biraz bahseder misin bana?
Tabii ki. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir yazarla tanıştırdığın için. Kitabı okurken yazarın kurgu aracılığıyla beyin çıkışının dizginlerini bırakıp kelimelerle dört nola koşuşunu izliyorum gibi hissettim. 1960'ların Türkiye'si metinlerde önemli bir fon. Siyaset, ikili ilişkiler, gelenekler, din ve bireyin topluma karşı savaşı insanı düşünmeye iten, sorgulatan bir dille yazılmış. Her öykünün kendine özgü bir karakteri var gibi ama bazı yerlerde bu karakterleri birbirleriyle ilişkilendiren küçük detayları da yakaladım. Sık sık tek bir karakterin dünyayla farklı cephelerde savaşına şahit oluyorum hissiyle okudum öyküleri.
Asi bir kadın değil mi? Hani böyle iyi anlamda, hani şu anda bile herkesin bir ortama girdiğinde şöyle bir kendini düzelteceği bir kadın izlenimi veriyor. Sana da geçti mi o?
Evet, kesinlikle. Bütün satırlarında ve özellikle kitabın sonunda anlattığı o metinde bunu gerçekten çok iyi hissettim.
Ya işte belki de yazmak vazgeçmesi, bir türlü kendini bir ortama ait hissedememesi mi oldu bilmiyorum. Bunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Bir yandan da bilgi vermeye devam etmek istiyorum. 72 yılında da Camın Kırık Yerindeki Mavi adlı uzun öyküsü Soyut Dergisi'nde tevkif ediliyor. Onu da okumuştuk seninle birlikte, hatırlıyorum. O uzun öyküde de bir şey var, böyle tarif etmekte zorlandığım. O öyküyle ilgili neler söylemek istersin?
O öykü Eylül Yorgunluğu'ndan biraz farklı tarz olarak, biçim olarak.
Evet.
Cam ustası Seyit'in çocukluğu ve yetişkinlik dönemi geriye dönüşlerle anlatılıyor. Bir bölümde annesi ve babası ile kapıcısı oldukları apartmanı anlatıyorken, diğer bölümde Seyit birden karşımıza evli ve çocuklu olarak karşımıza çıkıyor. Cam fabrikasında yoğun bir iş gücü sergiliyor. Günde 3000 bardak yapan bir işçi oluyor. Öykünün dilinin akıcılığı, bir yer yer bölge insanın şivesiyle aktarılan diyaloglar, mekan ve zaman tasvirleri bence eseri çok özgün kılmış. Toplum ve düzen eleştirisi bireyin kapına kısılmış hali çok çok iyi anlatılmış.
Bu Eylül Yorgun'un sonunda bir bölüm vardı ya, hani hepimizi çok şaşırtan. O bölümde bu öykünün başka bir yazar tarafından çalındığını söylüyor Güner Ener. Senin aklında bir yazar belirmiş miydi? Çok az bilgi var gerçi, yani hani bizim kafamızda bir şey belirmiş olsa da ne kadar doğru olabilir? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki. Ama senin de aklına belki bir isim gelmiştir. Geldi mi?
Geldi ama şöyle, tabii ki ismi vermeyeceğim burada çünkü herhangi bir kanıt yok elimizde ama biraz dedektiflik yapınca, metinleri okuyunca ve son kısımda kitabın en son kısmında anlattığı bölümleri okuyunca insanın aklında böyle isimler biraz çağrışım yapıyor açıkçası. Ve gerçekten çok üzücü şeyler yaşamış, çok büyük hayal kırıklıkları yaşamış, yazmayı bırakması gerçekten çok kötü olmuş.
İşte evet, bunlar demek ki onu vazgeçirdi. Bakalım bizi dinleyenler ne düşünecek? Teşekkür ederim Nilüfer.
Rica ederim.
Camın Kırık Yerindeki Mavi'nin yayımlanmasına ilişkin enteresan bilgiler yazar tarafından aslında bize verilmiş. Eylül Yorgun'u 2000 yılında ikinci baskıya giriyor. Tam 30-31 yıl sonra. Tekrar baskısı da çok enteresan bir şekilde oluyor. Güner Ener artık yazmayı bırakmış, sadece resimle ilgileniyor. Hatta çoğunlukla yurt dışında yaşıyor. O sırada sahaflardan, İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sahaflardan Eylül Yorgun'un ilk baskısını buluyor. Çok etkileniyorlar, yazara ulaşmaya çalışıyorlar. Uzun bir süre ulaşamıyorlar ama telefonda görüşüyorlar. Ardından İmge Kitap'tan ikinci baskının çıkmasına vesile oluyorlar. Bence çok etkileyici bir hikaye. Şu anda konuşmamızın sebebi bu ikinci baskının yapılması belki de. Yazar bu ikinci baskının sonunda bu kitabın öyküsü ve başka öyküler diye uzunca açıklamalarına yer veriyor. Ve camın kırık yerindeki Mavi'nin başka bir yazar tarafından çalındığını iddia ediyor açıkçası. Şöyle söylüyor. Bir süre sonra bazı sanat dergilerinde o yıllarda inanılmaz bir tesanüt içinde ve şişirilerek ün kazandırılmaya çalışılan bir kişinin yayımladığı öykülerde benim camın kırık yerindeki mavi, kırıktan da öte bir biçimde paramparça, politik söyleminden arındırılmış, çarpıtılmış ve arabeskimsi melodramatik bir havaya büründürülmüş olarak boy göstermeye başladı. Şaşıp kalmıştım. İyi akıldı doğrusu, yayımlanmamış, yayımlanma olanağı o sırada ufukta hiç görünmeyen bir kitabı çalmak, talan etmek. Kendisine kitabın emanet edildiği kişiler bu dahice buluşla ne kadar övünseler azdı. 72 yılında sıkıldım artık bu rezillikten diyerek gözü kara bir dergide kitabımın kısaltmalarla ve 4 sayıda olmak üzere tefrika ettirdim. Uzun bir ön sözde durumu da açıklayarak. Sonuç tıs. Evet tıs. Öykü yazmayacağından da bahsediyor burada. Yıllardır yazmadığından bahsediyor. Daha çok denemeler yazdığından bahsediyor. Kitap kapağı üretmenin, çeviriyle uğraşmanın onu tatmin ettiği, resim yapmanın özellikle. Ve bir şekilde yazmaya küstüğünü anlıyoruz. İşte bir insanı buna götüren ne acaba? Ben Soyut Dergisi, Eylül Yorgunu'nun iki baskısı dışında yazarın bir de bir çocuk kitabını buldum. Kel Kız. Yine nadir kitaptan. Resimleyen Ayşen Erte. Gerçekten çarpıcı bir öykü. Saçı olmayan bir çocuk. Dedesiyle bir köyde yaşıyor. Ve onun sahip olduklarıyla ilgili çarpıcı bir hikaye. Bir yetişkin olarak benim de hoşuma gitti. Yine de çocuk öyküsünün yayınlandığı yılın 90 yılı olduğu dikkate alındığında her ne kadar yazmayacağım dese de deneme yazdığını görüyoruz. Ben Varlık dergisinin arşivine girerek orada da bazı yazılar buldum. Bir tanesi bir resim söyleşisiydi kendisiyle yapılan. Bir tane çocuklarla ilgili bir denemeydi ve orada bir ifade var. O bana sanki kendini anlatıyor gibi geldi. 1984 yılından 919 sayılı Varlık dergisinde Güner Ener'in bir denemesi yayınlanıyor. Çocuğa yönelik sanat diye. Orada şöyle bir ifadesi var. Hoşuma gitti. Kağıdın kötüsü, baskının berbatı, ressamın orta kararı, metnin abuk sabuğu, dekorun uyduruğu, kostümün zavallısı, yazarın zaman bulanı, filmin derme çatması, usta ressamın coşkuyla giriştiği bir kerelik deney, İyi yazarın aşka gelip 40 yılda bir ortaya çıkardığı öykü ya da oyun, kendini çocuklara adamış öğretmenin kurduğu göstermelik koro genel çizginin dışındadır. Genel çizgide ise önemsemezlik, bilgisizlik, sorumsuzluk, çıkarıma bakarımcılık ve tümünü kapsayan bir beğeniden, kaliteden yoksunluk hakimdir. Günümüzde yazar ne yapıyor? Yazarla ilgili bilgiyi eski Cihangir'de yaşadığı dönemden komşularından Esat Ayhan'dan aldım. Kendisi sağ olsun telefonla bağlanıyor.
Evet, merhaba Melisa Hanım.
Merhaba Esat Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Size Temmuz 2018'de Biyanet'te yazdığınız yazıdan ulaştım. Açıkçası o dönem yazınızı görünce bayağı mutlu olmuştum. Çünkü Güner Ener yazınca Google'a o kadar az şey çıkıyor ki özellikle edebiyatçı yönüyle ilgili gerçekten kısıtlı bilgi var.
Evet.
O dönem bir sohbet etme fırsatım olmuştu. Bana Güner Ener'i anlatmıştınız. Podcast dinleyicilerimize de nasıl tanıdınız Güner Hanım'ı, nasıl bilirdiniz? Biraz anlatabilir misiniz?
Elbette. 90'lı yılların başıydı. Cihangir'de oturuyorum ben. Sevgili Ruhi Su'nun eşi Sıdıka Su Hanım, ablamız, çok sevdiğim, saygı duyduğum, rahmetle andığım Sıdıka Hanım yanında bir hanımefendiyle geldi. İşte Güner Ener'i benimle tanıştırdı. Kopenhag'dan geldiklerini, Cihangir'de ev tuttuklarını, orada oturacaklarını söylemişti. Güner Hanım'la tanışmamız öyle oldu. Çok özel bir insandı. ışığı olan derler ya, öyle bir kadındı. Gizemliydi, güzeldi, bakımlıydı ve Türkçesi çok güzeldi. O saatten sonra dost olduk. Yoldaşım oldu, sırdaşım oldu. Tüm bilgilerini paylaştık. Ve bir müddet sonra Türkiye'de yaşadıklarını, niçin yurt dışına gittiğini, bir kitap yazdığını ama şu anda kitabı hatırlamadığını falan söyledi. Resim yaptığını biliyorum, ünlü bir ressam olduğunu biliyorum. Ve
Hatırlamadı derken yazarlığından size bahsetti yani.
tabii tabii bir kitaptan bahsetti. Kitaptan bahsedince 60'lı 70'li yıllarda zaten Türk entelijansı Güner'leri tanıyor. Herkes hayranlıkla izliyor. Ve bildiğim kadarıyla o dönem çok ünlü yazarları, şairleri, ressamları herkes Güner'lere aşık. O bilgileri biliyoruz. Gençlik fotoğraflarını bize gösterirdi. Gerçekten yani Amerikalı aktrisler kadar güzel, dik kafalı, kendinden emin, özgür bir genç kadın profili çiziyor. Daha sonra yurt dışına gittiğinde orada Kunut'la evlenmişti. Kunut'la gelmişlerdi. Kunut da muhteşem bir insandı. Dostluğumuz böyle sürdü. Bir müddet sonra o kitaptan bahsettiğinde Cihangir'de biz 2-3 arkadaş ya bu kitabı tekrar yayınlatalım dedik. Kitapta çünkü bir kadının ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Ve biz o kitabı tekrar yayınlattık. Çok da ilgi gördü. Bu ona çok güzel bir moral oldu. Çok ciddi bir resim arşivi vardı. Kendisi de topluyordu. Kendisinin yaptıkları da vardı ama asla bunları paraya çevirmeyi düşünmedi. Parayla direkt ilişkisi hiç olmadı. Kendi belli bütçesiyle onurlu bir şekilde yaşıyordu. Ta ki Eskişehir'den ona bir teklif geldi. Üniversite bünyesinde bir bölüm verilecek, orada yaşayacak ve daha sonra kendi resim ve heykel arşivleri, koleksiyonları üniversiteye kalacak diye Güner abla Eskişehir'e doğru yola çıktı. Cihangir'deki İstanbul'daki yaşantısını noktaladı ve Eskişehir'e gitti. Biz de izliyoruz tabii. Gitti ve orada beklediği şeyi göremeyince kendi bütçesiyle kendisine tek katlı bir ev yaptırdı. Orada yaşamaya başladı. Zaman zaman 3 ayda bir İstanbul'a gelip gidiyordu. Yine ziyaret ediyordu bizi. Görüşüyorduk, telefonlaşıyorduk. Ben o yazıyı için yazdım. Güner Ener'in ben Eskişehir'de olduğunu, orada öğrencilerin, genç öğrenciler onunla beraber olduğunu, ona destek olduğunu biliyordum, mutlu oluyordum. O da oradan besleniyordu. Ve çok kedi seven birisiydi. Onun için kendisine özel bir ev yaptırmıştı. Kedilerin de çiçekleriyle uğraşıyordu. Öğrencileriyle uğraşıyordu. Fakat işte bir gün bir haber geldi. Güner Ener huzur evine, bakım evine kaldırıldı diye. Onu duyduğum an çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Ağladım. Ve işin peşine düştüğümde evet yavaş yavaş artık kendi işlerini yapamaz duruma geldiğini, hafif bir kamburlaştığını, çok az hafıza kaybı yaşadığını, Ankara'daki çok temiz bir aile olan yeğenleri, halalarını alıp Ankara'da çok özel, pahalı bir bakım evine yatırdılar ve halen ilgileniyorlar ama Güner abla artık kimseyi tanımıyor. Bunun üzerine ben Biyanet'te bir yazı kaleme aldım. Yazıyı kaleme alırken çok zorlandım. Ben mi yazmalıydım? Daha yakın dostları, akrabalarım yazmalıydı ama yazdım ben. İyi ki yazmışım. Türkiye'den, Avrupa'dan yüzlerce telefon geldi. Eski arkadaşları okumuşlar. Gençlik arkadaşları, sevgilileri, aşıkları, dostları, herkes arayıp teşekkür etti ve Gülen Hanım'ın Ankara'daki bakım evi adresi istediler. Herkese bir ilgi oluştu. Ben Güler Hanım'ı tanıdığım için kendimi çok şanslı addediyorum. O kuşak entelektüeldirdi, yazarlarını, çizerlerdi. Siyasetle ilgilenenleri tanıdığım için çok şanslıyım. Güner abla hepimizde çok ciddi, güzel anılar bıraktı. Şu anda neler yaşıyor, duyguları nedir bilmiyoruz. Kimseyi tanımıyor çünkü ama iyi bakıldığını biliyorum. Güzel bir bakım evinde olduğunu biliyorum. Bir tek o bizi mutlu edebiliyor. Diyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa onu da yanıtlarım tabii ki.
Kitapta bir de camın kırık yerindeki mavi diye uzun öyküsünden bahsediyor. Ben onu Soyut Dergisi'nin 72 yılındaki 4 sayısında tefrika edilmiş. Oradan ulaşmıştım. Eylül Yorgunluğu
Evet.
sonunda bu kitabın birisi tarafından birazcık çalındığından bahsediyor. Hiç o konuları biraz hatırlıyor musunuz? Siz bu konularda konuşmuş muydunuz? Sanki yazmaya küsmüş gibi kendisini görüyoruz. Sonuçta daha çok resimle ilgileniyor.
Öyle bir şey söyledi ama kişiyi anımsamıyorum. Öyle bir şey. Kırgınlığı vardı. Küskünlüğü vardı. Zaten Türkiye'den gitmesinin en büyük sebebi kabul görmemesi. Kırgınlığı. Yıllar sonra döndüğünde de çok mutlu olmuştu. Yani Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olmuştu. Sokaklarda çok özgürce yürüyordu. Mutlu oluyordu. İnsanlarla dokunarak dostluk kurmayı seviyordu. Çok özel bir insandı. Çok özel bir insandı. O kuşak hepsi öyle. Hepsi çok değerliydi ama maalesef ülkemizde bir kadir şinazlık yok. Kıymet bilirlik yok.
Evet, şu
üzülüyorum.
An,
gerçekten üzülüyorum.
Haklısınız. Şu an Eylül Yorgunluğu bulmaya çalışan biri kolaylıkla bulamaz. Yani baskısı yine tükenmiş. Belki
tükendi, evet.
Belki bizler ya da başka birileri üçüncü baskıya sebep olsa bence elimizden gelen yapabileceğimiz en güzel şey olurdu.
Bu telefonunuz belki ona sebep olur. Bir konuşalım yayın eviyle, yeğenleriyle. Tekrar basılmasını sağlamaya çalışalım.
Evet, ben yayın evine de ulaşmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yine de belki insanlar talep ederse, bulmaya çalışırsa böyle bir şey
başka
olabilir.
Başka yayın evi arkadaşlarımız var. Onlara rica ederiz. Eğer yayın hakkı o yayın evinin elinde değilse, yeğenlerine tekrar bastırabiliriz.
Buradan da duyurmuş olalım. Belki başka yayın evleri de ilgilenir. Dediğiniz gibi
evet.
Telif hakkında
Bu
ilgili.
Bu arada şeyi de duyurayım tabii. Yeğenleri adresi bilmiyorum ama eserlerini internet üzerinden nakde çevirmeye, satmaya çalışıyorlar. Çünkü çok pahalı bir bakım evinde kalıyor. Belli bir birikimi vardı ama nereye kadar yetişir bilmiyorum. Elindeki arşivleri, kendi resimlerini yapmış olduğu heykelleri falan da belki satışına ön ayak olmak gerekir diye düşünüyorum. Bir İstanbul'da sergi yapmak istedik, satışa yöneldik ama işte Türkiye'de şartlar el vermedi. Gündem her gün farklı oluyor. En sonunda işte 4 aydır pandemi içinde boğuşuyoruz.
Evet.
Umarım sizin bu podcast yayınından sonra biraz daha ilgi görür. Sonbahara belki bir sergisini yaptırabilirsek İstanbul'da. Maddi bir gelir de onlar için elde edebiliriz diye düşünüyorum.
İnşallah ufak da olsa bir katkımız olur. Dediğiniz gibi hem sergi hem de belki de kitabın 3. baskısı olur. Çünkü tam 20 yıl geçmiş olacak.
Evet, benim en çok hoşuma giden de sizin gibi gençlerin bu tür konulara el atması. Sizler gerçekten bizlere umut veriyorsunuz ülkenin geleceği anlamında. Sizin gibi binlerce genç var, idealist bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da ülkemiz adına gerçekten umut verici. Ben size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İyi ki katıldınız Esat Bey. Çok memnun oldum.
Çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.